Ayrım 8, sayfa 90. Nasır'ın başarısızlığının pek çok sorumlusu vardı. Kuşkusuz Batılı güçlere, İsrail'e, petrol işletmecisi monarşilere, Müslüman kardeşlere, liberal çevrelere ve ayrıca zaman zaman Arap komünistlere karşı şiddetli bir mücadele veriyordu. Ama bu rakiplerden hiçbiri Nasırcılığın bozguna uğramasında Nasır'ın kendisi kadar pay sahibi değildi. Nasır bir demokrat değildi. İş sadece bununla da kalmıyordu. %99'luk kamuoyu yoklamalarıyla tek partili bir rejim, her yerde hazır bulunan bir gizli polis örgütü, İslamcıların, Marksistlerin, kamu davası tutuklularının ve çenelerini tutmayı bilememiş zavallı yurttaşların bir arada kaldıkları gözaltı merkezleri kurmuştu. Onun ulusalcılığı, yabancı düşmanlığı havası taşıyordu. Bu da özellikle İskenderiye'deki sayısız Akdeniz topluluğunun İtalyanlar, Yunanlar, Maltalılar, Yahudiler, Suriye, Lübnan'daki Hristiyanlar, yüzyıllık ve verimli birlikteliğinin sona ermesini hızlandırdı. Ekonomideki tutumu saçmalığın ve savrukluğun dik alasıydı. Sık sık ulusallaştırılan şirketlerin başına ödüllendirmek ya da kibarca devre dışı bırakmak için bir takım askerleri getiriyordu. Ne var ki etkili bir yönetim sağlamanın en iyi yolu sayılmazdı bu. Nasır'ın Sovyetlerin yardımıyla büyük masraflara girerek kurduğu ve korkutucu görünen orduya gelince, o da 5 Haziran 1967'de İsraillerin karşısında birkaç saat içinde bozguna uğrayacaktı. Mısır'ın devlet başkanı, düşmanlarının ona kurduğu ve kendisinin de önünü alamadığı bir tuzağa düşmüştü. Ona yöneltilebilecek eleştirilerin birçoğunu sıraladım sanırım. Ama şunu da eklemekte yarar var. Nasır sadece bu değildi. Onun başa geçişi büyük olasılıkla yüzyıllardan beri Arapların tarihinde görülen en çarpıcı olaydı. Günün birinde Arapların kalbinde onun tuttuğu yere sahip olabilmek için çılgınlıklar yapan öyle çok lider oldu ki. İnsan Saddam Hüseyin'in Nabukadnezar ya da Selahaddin Eyyubi göndermelerinin şatafatlı ve boş imgeler olduğunu, asıl niyetinin yeni bir Nasır olmak olduğunu aklının bir kenarında tutmazsa, onun atıldığı o megalomanyak maceraları anlayamaz. Ondan başka birçok kişi daha bunu düşlemişti. Hatta bazıları hala düşlemekte. Her ne kadar zaman değişse, Arapçılık, üçüncü dünyacılık ve sosyalizm artık başarıya götüren kavramlar olarak görülmese de. Tam da 1950'li yılların başında Arap alemi sömürge döneminden çıkma yolundaydı. Mağrip hala Fransız yetkisi altındaydı. Körfez emirlikleri İngiltere kralına bağlıydılar. Birkaç ülke bağımsızlığını elde ettiyse de çoğu için bu yalnızca kağıt üstünde kalmıştı. Özellikle Mısır için söz konusu olan durum buydu. İngilizler orada halkın gözünde saygınlığına sürekli gölge düşen Kral Faruk'a pek aldırmadan hükümetler oluşturup feshediyorlardı. Hükümdar, yaşama tarzı, çevresindekilerin kokuşmuşluğu, İngiliz dostu olduğunun düşünülmesi ve ayrıca 1948'den beri ordusunun İsrail karşısında aşağılayıcı biçimde bozguna uğraması yüzünden halkta nefret uyandırıyordu. Temmuz 1952'de yönetime el koyan hür subaylar lekelenen onurlarını temizlemeye söz vermişlerdi. Eski rejime son verecekler, İngiliz etkisinden kurtulup bağımsızlık girişimini olması gereken yere getirecekler ve Filistin'i Yahudilerden alacaklardı. O dönemde Mısır halkının, aynı zamanda da bütün Arap halklarının özlemlerine karşılık veren amaçlardı bunlar. Mısır, Arap halkları için o dönemde söylendiği şekliyle ablaydı. Onun yaşadığı deneyim yakından izleniyordu. Darbe şiddete başvurulmadan, hatta belli bir hoşgörü çerçevesinde gerçekleşti. Devrik kral toplar eşliğinde yatına götürüldü ve söylendiğine göre elle işlenmiş değerli baston koleksiyonunu yanına almasına bile izin verilmişti. Yaşamının geri kalanını her türlü siyasal etkinlikten uzak halde Côte d'Azur, İsviçre ve İtalya arasında geçirecekti. Bir yıl boyunca monarşiden bile vazgeçilmedi. Ülkenin başında kağıt üstünde birkaç aylık varis prens bulunuyordu. Eski rejimde yüksek mevkilerde bulunanlardan hiçbiri ne öldürüldü ne de uzun süreliğine hapse atıldı. Mallarına, sanlarına, ayrıcalıklarına el kondu konmasına ama kendilerine karşı hoşgörülü davranıldı. Bazıları yabancı ülkelere göç etmeyi yeğlese de çoğu evlerinde kaldı ve huzur içinde bir yaşam sürdü. Devrik krala övgüler düzmekle suçlanan ünlü Ümmü Gülsüm'ün radyo konserlerine de darbenin ertesi gününde heyecanlı askerler tarafından yasak getirilmişti. Ümmü Gülsüm bu konuyu bir gazeteci arkadaşına açınca arkadaşı zaman kaybetmeden Nasır'a haber vermiş ve yasak hemen kaldırılmıştı. Gülsüm çok geçmeden yeni rejimin simgesi bir şarkıcı haline gelecekti. Mısır devriminin bu sakin yanı, tarih boyunca gerçekleşmiş aynı türden ama beraberinde ortalığı kan gölüne çeviren olaylarla onu uygun biçimde karşılaştırma olanağı sağlıyor. Cromwell'in İngiltere'siyle, Robespierre'in Fransa'sıyla, Lenin'in Rusya'sıyla ya da zaman ve mekan olarak daha yakın örneklerle Irak, Etiyopya ve İran monarşilerinin devrilmesiyle karşılaştırmalı bu devrimi. Yine de bu değerlendirmeyi biraz açmak gerek. Nasır, zalim bir zorba değilse de şiddet düşmanı da değildi. Evet, eski rejimin paşaları ecelleriyle ölmüşlerdi ama iktidar için tehlike oluşturduğu düşünülen solcusu, sağcısı, diğer siyasal rakipleri asılmış, kurşuna dizilmiş ya da suikasta kurban gitmiş, birçoğu da işkence altında can vermişti. Üstelik Nasır ulusalcılığı söyleminde olduğu kadar etkili kararlarında da Mısır toplumundaki yabancıların hepsine karşı her zaman açık bir düşmanlık sergilemişti. Buradaki niyetim etik bir yargıya varmak değil, aslında benim de bir yargım var tabii ve onu dile getirmekte gayet meşru görünüyor gözüme. Özellikle Nasır'ın onun ardından gelenlere nasıl bir örnek oluşturabileceğini düşünüyorum. O, Arap alemi için, bütün İslam alemi için, aynı şekilde Afrika için bir modeldi. Bu yüzden söylediği ve yaptığı her şey, bütün ülkelerde farklı farklı koşullar altında yaşayan yüz milyonlarca insan için eğitici bir değer taşıyordu. Böylesi bir doruğa çok az lider erişebilmiştir. Onların arasında da sadece en iyileri, hele yeni doğan ya da yeniden doğan bir ulusun izleyeceği yolu belirlemek söz konusu olduğunda, bu ayrıcalığın getirdiği ağır sorumluluğun bilincine varabilmiştir. İçinde yaşadığımız dönemde Nelson Mandela'nın durumu bu konuda büyük anlam taşır. Arkasına güçlü bir dalga alan ve hapis yıllarının kendisine kazandırdığı saygınlıkla yüceltilen Mandela, bir orkestra şefi konumundaydı. Yurttaşları gözlerini ondan, söylediklerinden, hareketlerinden ayırmıyorlardı. Mandela acılarını anlatmaya, gardiyanlarının hesabını görmeye kalksaydı, apartheid'i desteklemiş ya da buna izin vermiş olanları cezalandırsaydı, kimse onu suçlayamazdı. Son nefesine kadar devlet başkanlığında kalmak ve bir otokrat olarak ülkesini yönetmek isteseydi, kimse bunu engelleyemezdi. Ama o, çok açık bir tavırla bambaşka mesajlar vermeyi seçti. Kendisine işkence edenleri bağışlamakla kalmadı, eski başbakan, ayrımcılığın mimarlarından biri olan Verwoerd'un dul eşini ziyaret edip, geçmişin artık geride kaldığını ve yeni Güney Afrika'da ona da yer olduğunu dile getirmek istedi. Verdiği mesaj açıktı. Ben Mandela, ırkçı rejim döneminde bilindiği üzere işkencelere uğradım. Bu iğrençliğe son verebilmek için herkesten çok çabaladım. Şimdi devlet başkanı olarak beni hapse atan adamın evine misafir olmak ve dul eşiyle çay içmek istiyorum. Bundan böyle halkım arasından hiç kimse militanca vaatlerde bulunmayı ya da intikam peşinde koşmayı kendine hak görmesin. Simgeler güçlüdür. Hele bir de böylesine değerli, sözü dinlenen, hayran olunan birinden geldi mi, tarihin akışını değiştirebilir kimi zaman. Nasır da birkaç yıl boyunca buna benzer bir konumdaydı. İsteseydi, siyasal kültürü ve mizacı kendisini bu yöne sürükleseydi, Mısır'ı ve bütün o bölgeyi demokrasiye, bireysel özgürlüklere, daha çok saygı göstermeye, kuşkusuz aynı zamanda barışa ve gelişmeye yönlendirebilirdi. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde önde gelen Arap ya da İslam ülkelerinde canlı bir parlamenter yaşama, basın özgürlüğüne ve halkların büyük ilgi gösterdiği nispeten dürüst seçimlere tanık olunduğu unutuluyor kolayca. Yalnızca Türkiye ya da Lübnan için geçerli değildi bu durum. Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta ve İran'da da söz konusuydu ve bütün bu ülkelerin zorba ya da otoriter rejimlere dönmesinin önüne de geçilebilirdi. Fazlasıyla kusurlu demokratik bir yaşamın hüküm sürdüğü bir ülkede iktidara gelen Nasır sistemde reform yapabilir, onu toplumun başka katmanlarına yayabilir, gerçek bir hukuk devleti kurabilir, rüşvete, eş dost kayırıcılığına ve yabancı müdahalelerine son verebilirdi. Sınıfı ve görüşü ne olursa olsun, halkın bütün kesimleri de kendisini bu yolda izlerdi büyük olasılıkla. Ama o, ulusu devrim hedefleri çevresinde bir araya getirmeyi ve her bölünmenin, her anlaşmazlığın düşmanlara fırsat yaratacak bir gedik açacağını bahane ederek sistemi bütünüyle ortadan kaldırıp tek partili bir rejim kurmayı yeğledi. Elbette tarih yeniden yazılmaz. Cesur bir yardımla iktidara gelen genç, canı gönülden yurtsever, namuslu, zeki ve karizma sahibi ama tarihsel ya da manevi kültürü zayıf, Mısırlı subay kendi eğilimlerinin izinden gitti. Dönemin havasına da uyuyordu bu eğilimler. 50'li yılların başında babadan kalma düşünceler kendisini ister istemez böyle davranmaya itmişti. Ülkesi kuşaklardır İngiliz entrikalarının pençesindeydi. Nasır da haklı olarak son derece uyanık ve sert görünmek zorunda olduğuna inanmıştı. Yoksa İngilizler ellerinden kaçırdıkları avı bir dalavere ile yeniden ele geçiriverirlerdi. Temmuz 1952 darbesinin ertesinde dünyanın görünümü de onun düşüncelerini destekler gibiydi. Bütün bakışlar o dönemde İran'a çevrilmişti. İsviçre'de eğitim görmüş bir hukukçu, en az Nasır kadar yurtsever olan ama çoğulcu bir demokrasiden yana tavır sergileyen İran Başbakanı Musaddık, İngiltere İran Petrol Şirketi ile kapışmaktaydı. Şirket o sırada devlete pek küçük bir pay ödüyor, bu payı da canının istediği oranda kendisi belirliyordu. Musaddık, gelirlerin yarısının ülkesine verilmesini istedi. İstediğini elde edemeyince şirketin ulusallaştırılması konusunu parlamentoda oya sundu. İngilizlerin buna yanıtı korkutucu biçimde etkiliydi. İran petrolüne dünya çapında bir ambargo koyuldu. Kimse artık bu petrolden almaya cesaret edemiyordu. Ülke çok kısa bir süre içinde her türlü kaynaktan yoksun kaldı, ekonomi tıkandı. Mısır devriminin ilk yılı boyunca zavallı Musaddık'ın diz çöktüğüne tanık olunacaktı. Ağustos 1953'te de yönetimden uzaklaştırıldı. Kısa bir süre için kendi isteğiyle ülkesinden ayrılmış olan Şah da bunun üstüne yeniden güçlenmiş durumda geri dönüp 25 yıl ülkeyi yönetti. İşte o yaz Mısırlı hür subaylar gencecik kralı tahttan indirmeye, anayasaya dayalı bir monarşiden vazgeçmeye ve otoriter bir cumhuriyet kurmaya karar verdiler. Bir kararı etkileyebilecek ya da bir çatışmayı tetikleyebilecek bütün öğeler gözden geçirildiğinde sonucu nedene bağlayan düz bir çizgi çizilemez asla. Nasır'ın Mısır devriminin yönünü belirleyen ve aynı zamanda geniş ölçüde Arap ulusalcılığını önce zirveye tırmandırıp ardından da uçuruma yuvarlayan seçimlerini anlayabilmek için birçok verinin hesaba katılması gerekir. Kesinlikle ikincil bir önem taşımayan kişisel etkenin dışında o yıllarda meydana gelen çeşitli gelişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan bazıları doğrudan Soğuk Savaş'ın sürmesine, bazıları da eski Avrupa sömürge imparatorluklarının parçalanmasına ve genelde Batı karşıtı, tek partili Sovyetleri ve ekonomik güdümcülüğü kendine örnek alan ulusalcı bir üçüncü dünyacılığın ortaya çıkışına bağlıdır. Nasır, kurumsal olarak başka bir yolu izlemeye karar verebilirdi. Olaylara bakıldığında o zamanın düşünce tarzları ve güç ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda bunun zorlu ve tehlikeli olduğu görülüyordu. Nasır 1956'da Süveyş bunalımı sırasında Arap halkının gözbebeği haline geldi. Çünkü batılı sömürgeci güçlere meydan okuma yürekliliğini göstermiş ve bu mücadeleden galip çıkmıştı. O yılın Temmuz ayında İskenderiye'de devrimin 4. yılı kutlamaları için düzenlenen bir toplantıda birdenbire radyodan canlı yayınlanan bir konuşma yapıp Süveyş kanalındaki ülkesine yabancıların el koyuşunun simgesi durumundaki Fransız-İngiliz petrol şirketinin ulusallaştırıldığını duyurdu. Onu dinleyenler kendilerinden geçmişlerdi. Bütün dünya şoktaydı. Londra ve Paris'te kıyamet kopuyor, soygundan, savaştan söz ediliyor ve uluslararası ekonominin karışabileceği söyleniyordu. 38 yaşındaki genç Mısırlı albay kısa sürede dünya sahnesinin ön planına taşınmıştı. Sanki bütün dünya onun yandaşlarıyla muhalifleri arasında bölünmüş gibiydi. Bir tarafta 3. Dünya halkları, bağlantısızlar hareketi, Sovyet bloku ve batılılar arasındaki gerek ilkesel nedenlerden ötürü gerekse harcamaların durdurulması için sömürgecilik dönemine bir son verilmesini isteyen, sayıları gittikçe artan kesim. Diğer tarafta da İngiltere, Fransa ve İsrail ve Nasır'ın kendi ülkelerindeki istikrarı bozabileceğinden çekindiklerinden onlara gizliden gizliye destek olan bazı muhafazakar Arap liderleri. Bunlar arasından Irak Başbakanı Nuri Said Paşa, İngiliz meslektaşı Anthony Eden'ı şunu öğütlemişti. Hit him, hit him now and hit him hard. Vurun ona, şimdi vurun ve sert vurun. Herkes Musaddık'ın acılı yazgısını hala anımsıyordu ve Mısır liderinin de aynı şekilde cezalandırılmayacağı pek akla yatkın gelmiyordu. Bunun nedeni hem Batı'nın bu önemli deniz yolunun denetimini korumak istemesi hem de bu cezanın örnek oluşturacak olmasıydı. Gerçekten de ona sert vurma kararı verildi. Ekim sonunda iki kanattan harekete geçildi. İsrailliler Sina Yarımadası'na bir kara saldırısı düzenledi. Kanal bölgesine de paraşütle İngiliz ve Fransız komando birlikleri indirildi. Nasır askeri açıdan yenilgiye uğramıştı. Ama siyasal açıdan özellikle ne kendisinin ne de düşmanlarının öngörebildiği bir tarihsel rastlantı sayesinde zafer kazanacaktı. Aslında tam da Paris ile Londra'nın Kahire'ye saldırının habercisi olacak ultimatumu verdiği gün, İmre Nagy yönetimindeki yeni Macar hükümeti çoğulcu demokrasiye döndüğünü ilan etmiş, böylece Moskova'nın hegemonyasına karşı açık bir isyan başlatmıştı. Tarih 30 Ekim 1956 Salı'ydı. Bunu izleyen günlerde birbirine koşut iki dramatik olay meydana geldi. Royal Air Force Kahire havaalanını bombalarken, Fransız ve İngiliz paraşütçüleri Port Said'e inerken, Sovyet zırhlı birlikleri Budapeşte'deki öğrenci gösterilerini kana bulamaya başlamışlardı. Bu iki olayın aynı zamana denk gelmesi en çok Washington'ı kızdırdı. Başkan Eisenhower ve Dulles kardeşlerin Dışişleri Bakanı John Foster ve CIA Başkanı Allen, komünizmi can düşmanı belleyen yönetimi, Macaristan'daki olayları dünyadaki iki blok arasındaki çekişmede önemli bir evre olarak değerlendiriyordu. Gerçekten de Sovyet yöneticiler şaşkınlık içindeydi. Stalin'e özgü yöntemleri bırakma girişimleri şimdi onlara karşı dönmüştü. Merkez ve Doğu Avrupa'da egemenliklerini korumak için şiddete başvurmaktan başka seçenekleri kalmamıştı. Tek başına kalmalarını sağlamak, uluslararası sahnede inandırıcılıklarını ortadan kaldırmak ve onlara esaslı bir siyasal bozgun yaşatmak için elverişli bir fırsattı bu. Tam da bu sırada Mısır'a saldıran İngilizler, Fransızlar ve İsrailliler dünyanın bakışlarını Sovyetlerin cezalandırmaya yönelik saldırısından başka tarafa çevirme olasılığı yaratmışlardı, beklenmedik şekilde. Amerikalılar köpürüyordu. Daha yazın müttefiklerine Mısır saldırısına izin vereceklerini söylerlerken şimdi yana yakıla durmalarını, operasyonu iptal etmelerini ve birliklerini geri çağırmalarını istiyorlardı. Süveyş daha sonra konuşulacak işti. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. Eden geri çekilemezdi artık. Bunu istemiyordu da zaten. Washington'dan gelen ısrarlı talepler onu etkilemiyordu. Her zaman huysuzluk eden o müttefiklerini İyi tanıdığına inanıyordu. Önce ayak sürürler, müdahale etmemek için bahaneler uydururlardı. İlk başta İngilizlerin oraya gitmesi, onları cesaretlendirmesi, teşvik etmesi gerekiyordu. Sonrasında Amerikalılar işe koyulacaklar ve herkesten daha iyi savaşacaklardı. Onları Hitler'in savaşına sokmak için Churchill az mı ter dökmüştü? O dönemde Amerika savaşa katılana dek İngiltere'nin 2,5 yıl boyunca neredeyse tek başına dayanması gerekmemiş miydi? İran bunalımında da aynı şey yinelenmişti. Amerikalılar kendi başlarına bırakılsalar Musaddık hükümetine de petrolün ulusallaştırılmasına da pekala razı olurlardı. Hem zaten o konuda İngiltere'den İranlıların ulusal isteklerini göz önünde bulunduran bir uzlaşmayı kabul etmesini istemişlerdi. O zaman da Churchill'in, Eden'in ve daha birçok sorumlunun Beyaz Saray'a ve Dışişleri Bakanlığı'na gidip Amerikalıları harekete geçmeye ikna etmek için dil dökmeleri, kanıtlar ortaya koymaları gerekmişti. Ardından bir kez daha onların müdahalesi kesin sonuca götürmüştü. Hatta Musaddık'ın devrilmesini etkin biçimde düzenleyen de Amerikalılar olmuştu. Süveyş davasında da aynı şey olacak diye düşünüyordu Eden. Washington, komünizme karşı verilen savaşın ister Mısır'da, Macaristan'da, İran'da olsun, isterse Kore ya da başka bir yerde her zaman aynı olduğunu anlayacaktı önünde sonunda. Başbakan son derece yanılıyordu. Amerikalıların atıldığı serüvende onu izlemeye niyetlerinin olmaması bir yana, kendisine o kadar kızıyorlardı ki toplum önünde onu aşağılamaya kadar vardıracaklardı işi. O küçük aptal savaşının Sovyetlerin ekmeğine yağ sürdüğünü anlamaması yüzünden düşman gibi davranacaklardı Eden'e. Bu 200 yıldır Washington ile Londra arasında görülmemiş bir şeydi. Amerikan hazinesi yoğun biçimde İngiliz parası satışına başladı. Bu da onun kurunun düşmesine yol açtı. Kimi Arap ülkeleri de Mısır'la dayanışma içinde Fransa ile İngiltere'ye petrol vermeyi kesince ABD bu ülkelerin petrol eksiğini gidermeyi reddetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Amerikan heyeti askeri operasyonların durdurulmasını gerektiren bir çözüm önerisine destek çıktı. Paris ile Londra veto ettiğinde de aynı öneri genel kurula sunuldu ve büyük çoğunlukla kabul edildi. Kanada ve Avustralya gibi İngiliz Milletler Topluluğu'nun önemli ülkeleri bile Eden'in onların desteklerine güvenmemesi gerektiğini belli etmişlerdi. İngiliz hükümetinin lideri ve Fransız meslektaşı Guy Mollet en sonunda pes edip birliklerini geri çağırdılar. Bölgedeki askeri başarılarına karşın kesin bir siyasal bozgun yaşamışlardı. İki Avrupalı güç hala dünya çapında imparatorluklara sahipmiş gibi davrandığından yıkıcı bir tokat yemişti. Süveyş bunalımı sömürge çağının bitişinin işaretiydi. Artık başka güçlerle başka bir dönemde yaşanılıyordu ve oyunun kuralları değişmişti. Bu köklü değişimi başlatan kişi olan ve bu güç yarışından galip çıkan Nasır, kısa sürede dünya sahnesinde çok önemli bir figür haline aldı. Araplar içinde tarihlerindeki en büyük kahramanlardan birine dönüştü.